Ayrım 11. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Sadavi. Sayfa 96. Gene de bir kadın olarak sahip olduğum tutarlılık ve onurdan bir an bile kuşku duymadım. Mesleğimin erkekler tarafından icat edildiğini, yeryüzündeki ve gökyüzündeki her iki dünyayı da erkeklerin ellerinde tuttuklarını biliyordum. Erkeklerin kadınları bedenlerini satmaya zorladıklarını, en az para ödenen bedenin de eşlerinin bedeni olduğunu biliyordum. Bütün kadınlar öyle ya da böyle fahişeydiler. Ben akıllı olduğumdan köle eş olmak yerine özgür bir fahişe olmayı yeğlemiştim. Bedenimi verdiğimde en yüksek fiyatı istiyordum. Elbiselerimi yıkamak ve ayakkabılarımı temizlemek için bir sürü hizmetçi tutabilir, onurumu koruması için ne kadar pahalıya patlarsa patlasın bir avukat bulabilir, kürtaj için doktora avuç dolusu para dökebilir, resmimi basması ve hakkımda yazı yazması için gazeteci satın alabilirdim. Herkesin bir fiyatı vardır ve her mesleğe bir ücret ödenir. Meslek ne kadar saygınsa ücreti de o kadar yüksek olur. Toplumsal katman yükseldikçe bir insanın fiyatı da yükselir. Bir gün gazeteler bir derneğe bağışta bulunurken resmimi basıp benden sorumluluk sahibi bir yurttaş olarak bahsettiler. Bundan böyle ne zaman onura ya da üne gerek duysam bankadan para çekmem yeterli oluyordu. Ancak para kokusu almada erkek burnunun üstüne yoktur. Bir gün bir adam çıka geldi. Kendisiyle evlenmemi istedi. Reddettim. Kocamın tekmesinin izi hala tazeydi. Ardından aşk arayan biri geldi ama onu da reddettim. Eski aşk acısının izleri hala içimde yaşıyordu. Erkeklerden kurtulabildiğimi sanıyordum ama bu kez gelen adam çok iyi bilinen bir mesleği sürdürüyordu. Pezevenkti. Onu da parayla satın alabileceğimi sandım. Ama o tek bir kez para almaktansa kazancımı paylaşmakta ısrar etti. Her fahişenin onu diğer pezevenklerden ve polisten koruyacak bir pezevengi vardır. İşte benim yapacağım da bu dedi. Ben kendimi koruyabilirim dedim. Yeryüzünde kendini koruyabilecek tek bir kadın yoktur. Senin korumanı istemiyorum. Korumasız yapamazsın. Yoksa kocalarla pezevenklere iş kalmaz. Tehditlerin bana vız gelir. Seni tehdit etmiyorum. Yalnızca öğüt veriyorum. Ya öğüdünü tutmazsam? O zaman tehdit etmek zorunda kalırım. Neyle tehdit edecektin beni? Kendime göre yöntemlerim var. Her mesleğin bir adabı vardır. Polise başvurdum. Ama onlardan elde ettiğim tek şey adamın benden daha iyi ilişkileri olduğunu öğrenmek oldu. Sonra yasal yollara başvurdum. Yasaların benim gibi kadınları cezalandırdıklarını ama erkeklerin yaptıklarına gözlerini kapadıklarını öğrendim. Adı Marzuk olan bu adam, bu pezevenk, ben kendimi korumak için yollar ararken gülerek beni izliyordu. Bir gün beni evime giderken görüp takip etti. Kapıyı yüzüne kapatmaya çalıştım ama bıçak çekip beni tehdit ederek içeri girdi. Benden ne istiyorsun diye sordum. Seni diğer erkeklerden korumak istiyorum. Ama senin dışındaki kimse beni tehdit etmiyor ki. Ben olmasam başkası olurdu. Ortalık pezevenk kaynıyor. Seninle evlenmemi istersen hazırım. Benimle evlenmene gerek olduğunu sanmıyorum. Kazandığımı almak yetecek sana. Hiç değilse bedenin bana ait kalsın. Başarılı bir iş adamı havasıyla devam etti. Ben bir iş adamıyım. Sermayem kadın bedeni. Aşkla işi birbirine karıştırmam. Sen aşkı bilir misin? Aşkı bilmeyen var mı? Sen hiç aşık olmadın mı? Oldum. Ya şimdi? Bitti. Geriye hiçbir şey kalmadı. Ya sen? Benimki daha bitmedi. Zavallı. Çok mutsuz olmalısın. Etkisinden kurtulmaya çalıştım ama yapamadım. Kadın mı erkek mi? Pezevenkler genellikle erkekleri yeğler de. Hayır, kadın. Onunla mı yaşıyorsun? Her şeyimi ona veriyorum. Paramı, aklımı, bedenimi, benliğimi, enerjimi. Her şeyimi veriyorum ama gene de bunların ona yetmediğini, onun başkasına aşık olduğunu seziyorum. Zavallı. Aşk söz konusu olduğunda herkes aynıdır. Gözlerimin içine bakıp, bir yanılsama içindesin. Gözlerinde aşkın, bir zamanlar parıldayan ruhunu nasıl öldürdüğünü görebiliyorum, dedi. Aşk gözleri ışıldatır, parlaklığını öldürmez. Zavallı, aşkın ne demek olduğunu hiç öğrenmemişsin. Ben sana öğreteceğim. Beni kendine çekmeye çalıştı ama onu itip, aşkla işi birbirine karıştırma, dedim. Bunun aşk olduğunu kim söylüyor ki? Yalnızca işin bir parçası. Olmaz, benim sözlüğümde olmaz sözcüğü yazmaz. Bana sarıldı. Göğsüme çöken o bildik ağırlığı gene hissettim. Ama bedenim edilgin, cansız bir şey gibi teslim olmayı, yenilgiyi reddederek geri çekildi. Edilginliği bir direniş biçimiydi. Tuhaf bir biçimde ne acı ne haz hissetme, başımda ya da bedenimde tek bir kıl oynamasına izin vermeme yeteneğiydi. Böylece kazandığım her şeye ortak olmaya başladı. Aslında benimkinden daha büyük bir pay konuyordu ama bana yaklaşmaya çalıştıkça onu iter, olmaz, sakın böyle bir şeye kalkışma derdim. Sonra beni dövmeye başladı. Her seferinde de olmaz sözcüğü benim sözlüğümde yazmaz dediğini işittirdim. Onun birçok fahişeyi elinde tutan tehlikeli bir pezevenk olduğunu öğrendim. Her yerde, her meslekten onlar için cömertçe para harcadığı arkadaşları vardı. Fahişelerden biri hamile kalıp da kürtaj gerektiği zaman başvurduğu bir doktoru, onu saldırılardan korumak için poliste bir adamı, adliyede de yasal bilgisini ve mevkiini onu içine düştüğü zor durumlardan kurtarmak için kullanan, hapse atılan bir fahişeyi uzun süre para kazanmaktan alıkonmasın diye serbest bıraktıran bir adamı vardı. Eskiden olduğumu sandığım kadar özgür olmadığımı fark ettim. Farklı mesleklerden sayısız erkeğe benim sırtımdan keselerini doldurma imkanı sağlayacak kadar gece gündüz durmadan çalışan bir beden makinesiydim. Dişimle tırnağımla kazanıp aldığım evimin sahibi bile ben değildim. Bir gün kendime bu böyle süremez dedim. Küçük çantama belgelerimi koyup gitmeye davrandım. Ama birdenbire o ortaya çıkıp önüme dikildi. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. "İş arayacağım. Elimde ortaokul diplomam var. Çalışıyorsun ya işte. Yapacağım iş kendim seçmek istiyorum. Bu dünyada yapacağı işi seçebilen mi varmış? Kimsenin kölesi olmak istemiyorum. Birinin kölesi olmayan kimseyi gördün mü? İnsanlar iki çeşittir Firdevs, köleler ve efendiler. O halde ben köle değil, efendilerden biri olmak istiyorum. Sen nasıl efendi olabilirsin? Olmayacak şeyi istediğini görmüyor musun? Olmaz sözcüğü benim sözlüğümde yer almaz dedim. Kapıya doğru yöneldim ama beni geri çekip kapıyı kapattı. Gözlerine bakıp gitmeye kararlıyım dedim. Bana baka kaldı, gitmeyeceksin diye mırıldandığını duydum. Gözlerimi hiç kırpmadan ona dimdik bakmaya devam ettim. Ona karşı ancak bir kadının bir erkeğe, bir kölenin efendisine duyabileceği kadar büyük bir nefret duyuyordum. Gözlerinde onun da benden, ancak bir efendinin kölesinden, bir erkeğin bir kadından korkacağı kadar çok korktuğuna ilişkin bir ifade yakaladım. Ancak bu yalnızca birkaç saniye sürdü. Sonra efendinin öfkeli ifadesi, kimseden korkusu olmayan bir erkeğin kızgın görünüşü yerleşti yüzüne. Kapının kulpuna uzandım. Kolunu kaldırıp bana şiddetle vurdu. Kolumu ondan daha yükseğe kaldırıp tokadını şiddetle iade ettim. Gözlerinin akı kızardı. Cebinde taşıdığı bıçağı aramaya başladı. Ama ben ondan daha hızlıydım. Bıçağı kapıp boynuna derinlemesine sapladım. Boynundan çıkarıp göğsüne, göğsünden çıkarıp karnına sapladım. Bıçağı bedeninin hemen her yerine sapladım. Bıçağı zahmetsizce etine saplayıp çıkarırken ellerimin ne kadar kolay hareket ettiklerini görerek şaşırmıştım. Daha önce bunu hiç yapmamış olmam şaşkınlığımı daha da arttırıyordu. Beynimde bir şimşek çaktı. Neden daha önce bir adama vurmamıştım? Korktuğumu ve bu korkuyu, onların gözlerinde bir an beliren korkuyu görünceye kadar hiç içimden atamadığımı anladım. Kapıyı açıp merdivenlerden inerek sokağa çıktım. Ağırlığımı yılların korku birikimiyle birlikte üstümden atmışım gibi tüy kadar hafiflemiştim. Gece sessizdi, karanlık beni şaşırttı. Işık gözlerimin önüne düşen örtüler gibi bir yanılsamaydı sanki. Nil, geceye büyülü bir hava katıyordu. Hava temiz ve dirilticiydi. Sokakta yürüdüm. Bütün maskeleri yırtıp altlarındakini ortaya çıkarmış olmanın gururuyla başım dimdikti. Ayaklarımın ritmik vuruşları sessizliği bozuyordu. Ne birinden kaçar gibi ne de yavaştı. Kendine güvenen, nereye gittiğini bilen ve hedefini görebilen bir kadının adımlarıydı. Dişi ayak bilekleri düzgün, gergin ve kılsız bacakları olan, ayaklarına yüksek topuklu pahalı deri ayakkabılar giyen bir kadının adımlarıydı. Beni kimse kolay kolay tanıyamazdı. Saygın sosyete kadınlarından farkım yoktu. Saçım yalnız zenginlere çalışan bir berbere yaptırılmıştı. dudaklarım saygın kadınların yeğlediği, çekiciliklerini ne gizleyen ne de tam ortaya koyan doğal bir tonda boyanmıştı. Göz kalemim baştan çıkarıcı bir görünüm ya da kışkırtıcı bir naz edası verecek şekilde çekilmişti. Yüksek mevkilerde bir hükümet görevlisinin karısından farkım yoktu. Ama kaldırımda yankılanan güvenli, sakin adımlarım kimsenin karısı olmadığımı kanıtlıyordu. Bir sürü polisin önünden geçtim ama hiçbiri kim olduğumu fark etmedi. Belki de bir prenses, kraliçe ya da tanrıça olduğumu sandılar. Başka kim yürürken başını böyle dimdik tutardı? Kimin adımları sokakta böyle yankılanırdı? Gerçekten bana bakıyorlardı. Bense onların şehvetli gözlerine karşı bir tehdit gibi başımı dimdik tutuyordum. Buz gibi sessizce ilerledim. Adımlarım düzenli seslerle yere vuruyordu. Çünkü benim gibi bir kadının tökezlemesini beklediklerini biliyordum. O zaman alıcı kuş gibi üstüme çullanacaklardı. Sokağın köşesinde lüks bir araba gözüme ilişti. Camından dışarı bir adam sarkmıştı. Dili neredeyse dışarıdaydı. Kapıyı açıp benimle gel dedi. Geri çekilip hayır dedim. Ne kadar istersen veririm. Gene de hayır dedim. Bana inan, istediğin parayı veririm. Benim fiyatımı karşılayamazsınız, çok yüksek. Her fiyatı öderim. Bir Arap prensiyim ben. Ben de prensesim. 1.000 lira veririm. Hayır, o halde 2.000 lira. Gözlerinin içine baktım. Prens ya da kral ailesinden biri olduğu anlaşılıyordu. Çünkü gözlerinde gizli bir korku vardı. 3.000 lira dedim. Kabul. Yumuşak, lüks yatakta geri çekilip bedenimi benden uzaklaşmaya bıraktım. Hala genç ve erdemliydi. Geri çekilecek kadar güçlü, karşı koyabilecek kadar iradeliydi. Adamın yaşamının nice yılıyla ağırlaşmış terden sırılsıklan bedeninin göğsüme abandığını hissettim. Yıllar boyu gereksinmelerinin ötesinde aç gözlülüğünü doyurmak için yemekten şişmanlamıştı. Her hareketinde aynı aptal soruyu yineliyordu. Zevk alıyor musun? Gözlerimi kapayıp evet diyordum. Her seferinde mutlu olup aptal gibi seviniyor, kısık sesle aynı soruyu yöneliyordu. Ben de her seferinde aynı yanıtı veriyordum. Evet. Giderek aptallığı, buna bağlı olarak da zevk aldığıma olan inancı arttı. Ne zaman evet desem aptal gibi seviniyordu. Bir an sonra bedenini eskisinden daha büyük bir ağırlıkla üstümde hissediyordum. Artık dayanamadım. Tam sorusunu yinlemek üzereyken öfkeyle bağırdım. Hayır. Parayı uzattığında hala müthiş kızgındım. Paraları kaptığım gibi görülmemiş bir öfkeyle paramparça ettim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 103.